Kitabın adı Les Hazırlık. Yazan Haldun Sevinçli. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. İkinci kaset A yüzü. Sayfa 265. Başlık: Strateji. Verilen pasajı anlamaya yönelik sorularda bir pasaja ilişkin genelde birden fazla soru sorulur. Bu tür sorularda uygulanabilecek en pratik yöntem önce pasajı değil soruları okumaktır. Pasaja ilişkin bütün sorular okunduktan sonra pasajı bu soruları göz önünde bulundurarak okumalıyız. Bu aşamada düşülebilecek bir hata parçayı okurken tek tek soruları cevaplamaya çalışmak olacaktır. Bu zaman kaybına neden olur. Soruları cevaplamaya pasajı baştan sona okuduktan sonra başlamak gerekir. Pasajları herhangi bir kitabın bir bölümü gibi okumak yanlıştır. Okuyacağınız her pasaj, sorulacak sorular için birer bahanedir. Verilen pasajlar rastgele metinler değil, incelediğimiz 5 soru tipi için seçilmiş veya hazırlanmış parçalardır. Ana düşünce soruları ve pasajın akışı ile ilgili sorular genel düşünceyi kavrayacak seviyede bir okuma ile cevaplanabilir. İkinci seviyede bir okuma ile içerik sorularını cevaplayabilecek bir anlama sağlanabilir. Üçüncü seviye okuma, pasajı sadece anlamayı değil, yorum yapmayı ya da gerektiren sorular için gereklidir. Bu sorular ise mantıksal kurgu, çıkarım, uygulama ve tarz ile ilgili sorulardır. Bu farklı seviyelerin varlığı, üç ayrı seviyede anlamanın tamamen ayrı zamanlarda gerçekleşeceği anlamına gelmez. İyi bir okuma için sürekli geri dönüşler yapmak gerekebilir ama ileri, geri, ileri. İlerleyişte mantıksal bir eksen korunmalıdır. Pasaj hakkında genel bir kavrayışa ulaşmadan daha özel bilgileri ve yazının mantığını kavramak, yazının mantığını ve sunulan bilgileri özümlemeden pasaja yorum getirebilmek imkansızdır. Bu yüzden metni okurken paragrafın ana düşüncesi nedir sorusunu kendinize sorun. Metni okuduktan sonra hemen bir gözden geçirme yapın. Son olarak incelediğimiz 5 soru tipiyle ilgili birkaç ipucu. 1. Ana düşünce sorusunda parçadaki önemli bütün noktaları içeren ve metnin kapsamını aşmayan seçeneği işaretleyin. 2. İçerik yardımcı düşünce sorularında parçadan soruya konu olan kısmı bulun. 3. Bir bilgi ya da durumun işlevi soruluyorsa parçadan ilgili bölümü bulun ve yazarın bu detayı neden burada kullandığını düşünün. 4. Çıkarım ve uygulama sorusunda doğru cevap parçada açıkça ifade edilen düşüncenin hemen bir sonraki aşamasıdır. Daha derinlerde kaybolmayın. 5. Çıkarım ve uygulama sorularında parçayla en ilişkili odağı parçanınkiyle aynı olan seçeneği bulun. 6. Cevaptan emin olamıyor veya doğru cevaba yaklaşamıyorsanız yanlışları eleyin. Yanlış seçenek her zaman yanlıştır ve elediğiniz seçeneklerde doğruya ulaşırken size ipuçları verecektir. 7. Çok hızlı okumaya çalışmayın, konunun mantıksal dizgesinden kopmayın. 8. Her seçeneği dikkatle okuyun. Başlık: Paragrafta anlam. Alt başlık: Cevaplı test. 1. Eğitimin bir azının tekelinde olması toplumsal iletişimin kurulmasını da engellemiştir. Halkla aydın arasındaki kopukluğun nedeni de bundan ileri gelir. Aydın, halk anlayışında başka bir gezegenin insanı gibi görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin dışında kalır? A. Halkın eğitim alamaması onu aydından koparmıştır. B. Halkla aydın arasındaki yabancılaşma toplumu ikiye bölmüştür. C. Eğitim almış bir halk aydını ile iyi bir ilişki kurar. D. Aydınlar halkın düşünce yapısını göz ardı ettikleri için halk tarafından dışlanmışlardır. E. Eğitimin çoğunluğa ulaştırılması aydın ile halk arasındaki uçurumu ortadan kaldırır. 2. Dördüncü soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Teknik, insanın kendi gereksinmeleri bakımından doğada yaptığı bir reformdur. Bu reforma da insanı doğa zorlamıştır. Çünkü insan, o eksik olan organik yapısıyla kendisine acı çektiren bu kırıcı, zorlu doğa içinde yaşayamazdı. Yaşayacaksa, çevresine böyle enerjik bir tepkide bulunması gerekirdi. Bu tepkisi ile de insan, doğayı kendi gereksinmelerine, kendi zorluklarına uydurur, doğa içinde yeni bir doğa, bir üst doğa yaratır. 2. Bu görüşü savunan kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? A. Teknik, insanın doğayla çatışkısından ortaya çıkmıştır. B. İnsan tekniği yaratmasaydı türünü sürdüremezdi. C. Doğa koşulları insana uygun bir ortam sunsaydı teknik var olmayacaktı. D. Kendi üst doğasını yaratan insan böylece eksik bir hale gelmiştir. E. Teknik, insan doğasının insan dışındaki doğanın içinde var olmasının aracıdır. 3. Parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamaktadır? A. Doğanın insan üzerindeki etkileri. B. İnsanın doğa üzerindeki etkileri. C. İnsanın organik yapısının yetersizliği. D. Tekniğin doğaya zararları. E. İnsanın kendi gereksinmelerini karşılama yolu. 4. Yazıda aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? A. Tanımlama. B. Karşılaştırma. C. Örnekleme. D. Tanık gösterme. E. Benzetme. 5. 8. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Saatlerin bir gün ortadan kaldırıldığını düşünün. Bizler için yaşam ne kadar güçleşir değil mi? Ama bazı Eskimo kabileleri saat kullanmadıkları gibi sözlüklerinde zaman kelimesi bile yoktur. Bizler fok balığını bir tek isimle biliriz. Eskimo dilinde ise fok balığı cinsine, yaşına, hamile oluşuna göre bir düzine adla bilinir. Bizler açık veya kapalı hava deyip geçerken Güney denizlerinde yaşayan Maoriler tam 10 çeşit bulut tipi bilirler. 5. Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Her kültürün kelime haznesi farklıdır. B. Her dilin kendi zenginliği vardır. C. Diller konuşuldukları coğrafyadan etkilenir. D. Geri kalmış medeniyetler doğaya diğerlerinden daha bağımlıdır. E. Bazı diller bilimsel terimler, bazıları ise doğa terimleri yönünden zengindir. 6. Bu parçada öne sürülen düşünceyi açıklamak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulmuştur? A. Benzetme. B. Tartışma. C. Vurgulama. D. Örnekleme. E. Karşılaştırma. 7. Parçadan çıkarılamayacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Diller farklı sözcük hazinelerine sahiptir. B. Bir dilin sözcük hazinesi hangi coğrafyada konuşulduğu hakkında ipuçları verir. C. Bir toplumun yaşam koşulları o toplumun kültürünü doğrudan etkiler. D. Her toplumun kültüründe farklılıklar vardır. E. Bazı toplumlar sosyolojik olarak ilkel kalabilmektedir. 8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyi açıklamaya bir örnek olabilir? A. Karadeniz bölgesinde balıkçılıkla ilgili birçok sözcük ve deyim kullanılmasına rağmen İç Anadolu'da bunlar bilinmez. B. Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. C. Türkçe uzun yıllar Arapça ve Farsça'nın etkisinde kaldığı gibi bugün de İngilizce'nin etkisindedir. D. Bazı diller diğerlerine göre daha zengindir. E. Türkçe değişik yörelerde değişik ağızlarla konuşulmaktadır. 9. 10. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Okuma yalnızca bilgi edinmede, kafamıza takılan soruların yanıtını bulmada ya da başkalarının yaşantı ve deneyimlerini paylaşmada kullandığımız bir araç değildir. Davranış ve düşünüş gücümüzü de besler, geliştirir. Çünkü bir yazıyı okurken belirli bir iletişim konumuna gireriz. Yazıda söylenenlerin öne sürülen sav ya da düşüncelerin geçerliliğini, geçmezliğini düşünürüz. Yazarla aynı doğrultuda düşünüp düşünmediğimize bakarız. Bu yönden okuma, eleştirel düşünceyi diri tutan, onu besleyen bir kaynak gibidir. 9. Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Okuyucu ile yazarın doğrudan iletişime geçmesinin yolu, yazarın düşüncelerini eleştirel bir süzgeçten geçirmektir. B. Okumak insanın dünyasına yeni boyutlar katar. C. Okuma, insanların düşünsel etkinliklerini geliştiren bir araçtır. D. Aydın bir insan için sadece okumak değil, eleştirel düşünmek de ihtiyaçtır. E. Yazarı eleştirebilmek, okumanın işlevinin yerine getirildiği anlamına gelir. 10. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Okumanın bilgi edindirdiği. B. Okumanın başkalarının deneyimlerini paylaşmamızı sağladığı. C. Okumanın yazarla iletişime geçmek olduğu. D. Her okuduğumuzu eleştirmemiz gerektiği. E. Okumanın yazarla aynı doğrultuda düşünmemizi gerektirmediği. 11-13. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. ABD Savunma Bakanlığı için ilk network'ü kuranların aklına internetin böylesine kontrol edilemez bir şekilde büyüyeceği ve kullanımının bu kadar yaygınlaşacağı gelmemişti herhalde. Ancak kontrolü sivillerin eline geçtikten sonra internetin ne anlama geldiği anlaşıldı. Artık dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar internetin nimetlerinden elden geldiğince çok yararlanmaya çalışıyor. İnternete ulaşımın yaygınlaşmasıyla birlikte arz-talep ilişkisi olarak gösteremeyeceğimiz bilgi alışverişi, daha doğrusu paylaşımı var şu an. 11. Bu paragrafta en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Savunma ve internet. B. İnternet ve bilgi çağı. C. Sivil itaatsizlik. D. Bilgisayar teknolojisi. E. Endüstri ötesi toplum. 12. Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A. İnternetin büyüme hızı. B. Bilgi alışverişi. C. İnternetin yeni niteliği. D. İnternet kontrolünün el değiştirmesi. E. İnternetteki bilgi fazlası. 13. Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. İnternetteki şiddet ve ırkçılık içeren yayınlar özellikle çocuklar üzerinde zararlı etkiler yapabilmektedir. B. Günümüzde bilgiye ulaşmanın en uygun araçlarından biri internettir. C. Birçok ülkede internet kullanımının kısıtlanması ve kontrol altına alınması için çalışmalar yapılmaktadır. D. Tüm dünyada 15 yıl içinde bilgisayar üretimi hızla artmıştır. E. ABD Savunma Bakanlığı için kurulan network hızla genişlemektedir. 14-18. Soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Bilimin felsefesiz olmayacağı, önceleri birlikte yürütülen bu iki etkinliğin çağımızda da böyle olmaları gerektiği gibi savların, belki gittikçe artan bir yoğunlukta ileri sürüldüğünü görüyoruz. Yalnız felsefe çevrelerinde değil, genelde çağımızın aydınları arasında da. Bu savları ileri süren felsefecilerle, kuşkucu aydın ve düşünürlerin bir bölümüne göre çağımızda bilim etkinliği insan yaşamını ve tüm yaşamı tehdit eden bir ideolojik konumuna gelmiştir. Toplumca denetlenemeyen bilim, kuşkusuz en başta ona dayanan teknoloji yoluyla bir yandan doğal çevrenin insan eliyle ortadan kaldırılmasına yol açarken, öte yandan da onu yürütenlerin yüceltilmesini, onların toplum içine toplum diyebileceğimiz bir konuma gelmesini sağlamıştır. 14. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Felsefenin bilime yapabileceği büyük katkılar vardır. B. Felsefe olmadan bilim, bilim olmadan felsefe üretilemez. C. Bilimi denetleyecek bir düşünce disiplinine ihtiyaç vardır, felsefe. D. Toplum bilimsel gelişmeleri denetlemezse, bilim felsefi düşünceyi ortadan kaldırır, kendi üst toplumunu kurar. E. Bilimsel gelişmeler felsefi yaklaşım olmaksızın anlaşılamaz. 15. Parçaya göre doğal çevrenin insan eliyle ortadan kaldırılıyor olmasına yol açan asıl neden hangisidir? A. Bilimsel etkinliğin felsefi etkinlikten kopması. B. Bilimin çok hızlı ilerlemesi. C. Teknolojik gelişimin bilimin kontrolünden çıkması. D. Bilimin toplumca denetlenemeyişi. E. Bilim adamlarının toplum içinde toplum konumuna gelmesi. 16. Parçada konu ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmiştir? A. Bilim felsefesi. B. Teknolojik devrim. C. Bilim ideolojisi. D. Bilimsel bilgi. E. Bilgi toplumu. 17. Bu parçadan çıkarılamayacak sonuç hangisidir? A. Felsefe ve bilimin ayrışması, bilimin toplumdan kopmasına yol açmıştır. B. Felsefi düşünce, bilimsel düşünceyi denetleyen, ona yön veren bir düşünsel disiplindir. C. Felsefenin alanı, bilimin alnını kapsar. D. Felsefenin kılavuzluğundaki bilim, toplumla veya doğayla çatışkıya düşmez. E. Yaratılacak yeni bir bilim felsefesi, bilimi toplumun denetimine sokacaktır. 18. Paragrafa göre topluca denetlenemeyen bilim aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? A. Doğal çevrenin insan eliyle ortadan kaldırılmasına. B. İnsanoğlunun doğadan kopmasına. C. Felsefe ve bilimin ayrışmasına. D. Bilimin bir ideoloji halini almasına. E. Toplumun kastlaşmasına. 19-22. Soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Bilim etkinliğinin yürütülüşü, gelişmesi konusundaki kuşkuları felsefe ve tarih etkinliklerinin kendilerine yöneltirsek, böyle kuşkuları dile getiren felsefecilerle tarihçiler ne diyebilirler? O zaman onların kendi önermeleri ne ölçüde geçerli olabilecektir? Kuşkusuz her etkinlik gibi bilim de bir ilk çözümlemede değişik açılardan incelenmeli ve bunların sonuçlarından yararlanmalıdır. Ancak bilim felsefesi açısından son çözümlemede o, kendi kendisinin efendisi konumunda değil midir? 19. Paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? A. Felsefe ve tarih açısından bilim etkinliği ne ölçüde yargılanabilir? B. Bilim felsefesinin felsefe ve tarih etkinliklerine yöneltebileceği sorular neler olabilir? C. Felsefe ve tarihin bilim üzerinde yaratabileceği kuşkular nelerdir? D. Bilimin diğer düşünsel aktiviteler üzerindeki üstünlüğü nasıl açıklanabilir? E. Bilim felsefesinin felsefe ve tarih karşısındaki çaresizliğinin nedeni nedir? 20. Bu parçada söylenenleri aşağıdaki yargıların hangisi açıklar? A. Felsefe ve tarih tarafından bilime yöneltilen kuşkular yerindedir. B. Bilime kuşkuyla yaklaşan felsefeci ve tarihçiler bilim felsefesinin sonuçlarına yaklaşırlar. C. Bilim kuşkulu bir etkinlik olarak daima bilim felsefesinin yardımını gereksinir. D. Bilim varlığını ve yönetimini meşrulaştıran referans noktalarını kendi etkinlik alanı içerisinde barındırır. E. Bilimin varlık koşulu bilim felsefesinin gelişimine bağlıdır. 21. Aşağıdakilerden hangisi yazara ait bir düşünce değildir? A. Bazı felsefeci ve tarihçiler bilime abartılı bir kuşkuyla yaklaşmaktadır. B. Bilim, diğer etkinlikler tarafından incelenip eleştirilmeye uygun bir etkinlik değildir. C. Bilime yönelik kuşkuların giderilmesinde bilim felsefesi başvurulması gereken bir etkinliktir. D. Bilime yöneltilen eleştirel yaklaşım felsefe ve tarih alanına da yöneltilebilir. E. Diğer etkinlik alanlarının bilim hakkındaki çok yönlü incelemeleri yararlı olabilir. 22. Bu paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Benzetme. B. Tanık gösterme. C. Karşılaştırma. D. Örnekleme. E. Tanımlama. Başlık. Paragrafta anlam, cevaplı test, cevap tablosu. 1. D. 2. D. 3. D. 4. A. 5. C. 6. D. 7. E. 8. A. 9. C. 10. D. 11. B. 12. E. 13. B. 14. C. 15. A. 19. C. 17. E. 19. C. 19. A. 20. D. 21. B. 22. C. Başlık. Sözel mantık. Alt başlık. Mantıksal akıl yürütme sorularının yapısı. Bu tür sorularda kişiler, yerler, olaylar ile ilgili olarak verilen hayali ilişkileri çözümleme, anlama, bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. Bu soruların doğru cevaplanabilmesi için formal mantık bilgisi gerekmemektedir. LES'te mantıksal akıl yürütme sorularına ayrı bir bölümde değil, sözel ve sayısal yetenek bölümlerinin genelde sonlarında yer verilir. Sözel mantıksal akıl yürütme sorularında önce 3 ile 7 cümleden oluşan ve karmaşık bir ilişkiler bütününü belirleyen bir metin ya da önermeler grubu verilir, sonra verilen ilişkilerin ya da bunların doğrularının kavranıp kavranmadığı yoklanır. Aynı metinle ilgili sorular birbirinden bağımsız olabilir. Yani gruptaki bir soruyu cevaplayıp cevaplayamama bir başkasını cevaplamakta etkili olmayabilir. Bu durumda sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplanacağından bir sorunun doğru cevabı bir başka sorunun doğru cevabı ile uyuşmayabilir. Ancak aynı metinle ilgili soruların birbirine bağlı olduğu, yani aynı metinle ilgili bir sorunun cevaplanabilmesi için önceki sorunun cevabının bulunmuş olmasını gerektiren durumlar da olabilir. Mantıksal akıl yürütme sorularını cevaplarken basit şema ya da tablolar oluşturmak cevaplamayı kolaylaştırabilir. Verilecek ilişkiler zaman açısından sıralanış, mekanda sıralanış, üyelik ya da bir kümenin elemanı olabilmek koşulları ya da neden-sonuç ilişkileri biçiminde olabilir. Soruları cevaplandırmada bilgilerden bir kısmının verilen ilişkilerden çıkarılması gerekebilir, ancak verilen ilişkinin açık bir biçimde gerektirmediği başka ilişkilerin var olduğu kabul edilmemelidir. Sayısal mantıksal akıl yürütme soruları ise sözel bölümde yer alan mantıksal akıl yürütme soruları ile benzer davranışları sayısal ve geometrik malzeme kullanarak yoklamayı amaçlamaktadır. Başlık: Mantıksal akıl yürütme sorularında verilen bilgiler. Bazı mantık sorularında verilen tek bir çıkarıma ulaşmayı yeterli olmayabilir. Örneğin, 6 atlet Mehmet, Zeki, Aydın, İbrahim, Ali, Sami bir turnuvaya katılmıştır. Sami bütün yarışmalarda sonuncu oldu. Zeki bütün yarışmalarda Mehmet'i geçti. Ali bütün yarışlarda Aydın'ı geçti. İbrahim'in bütün dereceleri Mehmet ile Aydın'ın arasındaydı. Bu veriler turnuvadaki sıralamayı belirlemeye yeterli değildir ama olasılıkları azaltmaktadır. Bu olasılıkları sıralayacak olursak, Zeki, Mehmet, Ali, İbrahim, Aydın, Sami. Zeki, Ali, Aydın, İbrahim, Mehmet, Sami. Nokta nokta nokta. Bu olasılıklar toplam 120 tanedir. Ancak bu verileri kullanmasaydık 720 olasılığımız olacaktı. Bu duruma kesin olmayan veri diyebiliriz. Başlık: Soru kökleri. Mantıksal akıl yürütme soruları grup verilerinden mantıksal çıkarım yapmaya ve soruya özel ek koşullara dayanır. Burada 4 soru kökeninden özellikle bahsetmek gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? Birinci soru tipinin doğru cevabı mantıksal olarak mümkün olandır ama mantıken zorunlu olması gerekmez. Yanlış seçenekler ise mantıksal olarak mümkün değildir. İkinci soru tipinin doğru cevabı mantıksal olarak mümkün değildir. Yanlış cevaplar ise mantıksal olarak mümkün veya zorunlu olabilir. Üçüncü soru tipinin doğru cevabı mantıksal olarak zorunludur. Yanlış seçenekler ise mantıksal olarak sadece mümkündür veya mantıksal olarak mümkün değildir. Dördüncü soru tipinde doğru seçenek mantıksal olarak mümkündür veya mantıksal olarak yanlıştır. Yanlış seçenekler ise mantıksal olarak imkansızdır. Başlık: Soru çeşitleri. Alt başlık: Sıralama soruları. Sıralama sorularını ikiye ayırabiliriz. Doğrusal sıralama, her sıraya tek unsur. Paylaşılan sıralama, bir sıraya birden fazla unsur gelebilir. İki soru tipini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Başlık: Doğrusal sıralama. Başlıca doğrusal sıralama soru konuları şunlardır. 8 atlet bir yarışmada farklı dereceler elde etmişlerdir. 10 kitap bir rafa dizilecektir. 12 dersi hiçbiri çakışmayacak şekilde almak zorundasınız. Bu konularda aşağıdaki gibi ön bilgiler verilebilir. Cem yarışmada birinci veya sonuncu gelmemiştir. Aziz Nesin'in kitapları yan yana dizilecektir. Matematik dersleri pazartesi ve cumaları 8.40'tadır. İkinci kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde.